KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Genel Yetenek Genel Kültür 23. Kaset 2. Yüz Sayfa 1007. Türkiye'de dışarı akıntısı olan bazı göller doğal baraj özelliğindedir. Bunlardan elektrik üretilir. Hazar, Çıldır, Tortum ve Kovada gölleri bunların başlıcalarıdır. F. Rüzgar gücü. Türkiye'de eskiden yel değirmenlerinde ve yelkenli gemilerde rüzgar gücünden faydalanılmıştır. Fakat petrol ve su gücünün devreye girmesiyle kullanım alanı çok azalmıştır. G. Jeotermal kaynaklar. Jeotermal enerji yer altındaki sıcak su ya da su buharından elde edilir. Ege bölgesindeki Germencik, Aydın, Balçova, İzmir, Sandıklı, Afyon ve Sarayköy, Denizli'de elektrik enerjisi üreten jeotermal kaynak bulunmaktadır. Örnek 11. Türkiye'de elektrik üreten aşağıdaki santrallardan hangisi jeotermal enerji ile çalışmaktadır? A. Berke, B. Sarayköy, C. Karakaya, D. Keban, E. Seyit Ömer. Çözüm. Berke, Karakaya ve Keban santralları su gücüyle, Seyit Ömer santralı linyit ile çalışır. Sarayköy'deki santral ise jeotermal enerji ile çalışmaktadır. Cevap B. H. Radyoaktif mineraller. Radyoaktif mineraller nükleer enerji üretiminde kullanılır. Uranyum ve toryum gibi radyoaktif maddelerin parçalanmasıyla enerji elde edilir. Türkiye'de Aydın, Uşak, Manisa, Çanakkale ve Yozgat yörelerinde uranyum, Eskişehir çevresinde toryum yatakları tespit edilmiştir. I. Güneş enerjisi. Türkiye ve özellikle güney bölgelerimiz güneş enerjisinden iyi yararlanabilecek bir konuma sahiptir. Bu enerjiden en çok su ısıtmada faydalanılır. Ayrıca sera ısıtmasında, su pompası çalıştırılmasında, bazı elektronik aletlerin çalıştırılmasında güneş enerjisi kullanılmaktadır. E. Türkiye'de sanayi. Sanayi, endüstri, işlenmemiş ya da yarı işlenmiş maddelerin makinelerle işlenerek kullanılabilir ve tüketilebilir hale getirilmesi faaliyetleridir. Sanayi etkinlikleri ağır sanayi, orta ölçekli sanayi ya da küçük sanayi gibi gruplara ayrılmaktadır. Ağır sanayi fabrika ve makinelerle büyük miktarda sermaye yatırımını gerektirir. Demir çelik, motorlu araç, rafineri, çimento sanayileri ağır sanayi örnekleridir. Orta ve küçük sanayi ise daha çok dayanıklı tüketim malları üreten sanayilerle gıda, dokumacılık, tekstil gibi sanayi kollarından oluşmaktadır. 1. Sanayinin kurulması için gerekli şartlar. Bir ülke veya yörede sanayinin kurulması ve gelişmesi bazı faktörlere bağlıdır. Ana para, sermaye, enerji, yetişmiş insan gücü, ham madde, ulaşım, pazar ve işletme bu faktörlerin başlıcalarıdır. Şimdi sırasıyla bunları inceleyelim. A. Ana para, sermaye. Sanayinin kuruluş aşamasındaki en önemli etken ana paradır. Çünkü sanayi tesislerinin kurulması için gerekli araç gereç, makina ve işlenecek ham maddenin alınması, taşınması, giderleri karşılamak için paraya gereksinme vardır. B. Enerji. Sanayileşmek için gerekli ikinci önemli etken enerjidir. Ham maddenin mamul hale getirilmesi ve işlenebilmesi için enerji gereklidir. Petrol, elektrik, kömür, nükleer ve jeotermal kaynaklar başlıca enerji kaynaklarıdır. C. Yetişmiş insan gücü. Sanayi tesislerinin çalışması ve üretimin artması yönünden insan gücüne ihtiyaç vardır. Bu nedenle sanayinin kurulmasında insan gücü önemli bir etkendir. D. Ham madde. Sanayide üretim yapılabilmesi için ham maddenin olması gerekmektedir. Makinelerin işlediği, işlenmemiş ya da yarı işlenmiş maddelerin hepsine birden ham madde adı verilir. Sanayide tarımsal ve madensel ham maddeler kullanılır. E. Ulaşım. Sanayinin ihtiyacı olan ham maddeleriyle mamul maddelerin taşınması faaliyetlerine ulaşım denir. Ham maddenin fabrikalara getirilmesi ve işlendikten sonra pazarlara taşınması yaygın ulaşım ağıyla mümkündür. Ulaşımın hızlı olmasının yanı sıra ucuz olması da gerekir. Bu nedenle sanayi kuruluşları ulaşım yollarının çevresindeki alanlarda yoğunluk kazanmıştır. F. Pazar. Her türlü üretimin amacı elde edilen ürünü satmaktır. Bu nedenle sanayi yoluyla üretilen malların iç ve dış pazarlara düzenli ve sürekli olarak sunulması gerekir. Bunun sonucunda tüketim sağlanır ve tekrar üretim yapılabilir. Başka bir ifadeyle üretimin devamlılığı açısından pazarlama şarttır. G. İşletme. Bir kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yönetimine işletme denir. Bir sanayideki üretimi düzenlemek, kar elde etmek, mamul maddeleri pazarlamak gibi iyi işletme ile mümkündür. 2. Türkiye'de sanayi kolları. A. Besin sanayi. Ham maddesi tarımsal ve hayvansal ürünlerden oluşan sanayi dalıdır. Besin sanayi Türkiye'de en çok gelişen sanayi kollarından biridir. Yağ fabrikaları. Yağ üretimi besin sanayinin en önemli faaliyetlerindendir. Zeytinyağı fabrikaları Kıyı Ege ve Güney Marmara'da yoğun olarak görülür. Özellikle Edremit, Ayvalık, İzmir, Aydın, Muğla, Burhaniye, Gaziantep, Adana, Nizip, Kilis ve Antakya gibi merkezlerde yoğunlaşmıştır. Ayçiçek yağı fabrikaları Trakya'da yoğun olmakla birlikte İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da da görülür. Soya, pamuk ve mısırdan yağ elde etme ise Akdeniz bölgesinde yaygındır. Margarin üretimi Adana, İzmir ve İstanbul gibi büyük kentlerde gerçekleştirilmektedir. Süt ürünleri fabrikaları ve et kombinaları. Bu tür fabrikalar daha çok Kars, Erzurum, Trabzon, Bursa, Edirne, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin gibi hayvancılığın geliştiği yerler ile büyük kentlerin çevrelerinde yoğunlaşmıştır. Meyve suyu, konserve ve salça fabrikaları. Bursa ve Kayseri'de meyve suyu fabrikaları vardır. Toplumun ekonomik ve kültürel yönden değişimine bağlı olarak konserve tüketimi artmıştır. İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir gibi illerimizde konserve, reçel ve salça fabrikaları kurulmuştur. İstanbul, Çanakkale, İzmir, Ordu, Trabzon ve Balıkesir'de de balık konserve fabrikaları vardır. Şeker fabrikaları. Türkiye'nin kıyı kesimleri hariç hemen her tarafına dağılmıştır. Şeker pancarı hemen işlenmesi gerektiğinden fabrikaları üretim alanları yanına kurulmuştur. Günümüzde şeker fabrikalarının sayısı 40'a yaklaşmıştır. Makarna, bisküvi ve un fabrikaları. İç Anadolu bölgesinde yoğunlaşmıştır. Çay fabrikaları ise Doğu Karadeniz bölümünde bulunmaktadır. B. Tütün ve ispirtolu içkiler sanayi. Türkiye'de üretilen tütünün bir kısmı sigara fabrikalarında işlenirken bir kısmı da ihraç edilmektedir. Samsun, Tokat, Adana, İzmir, Malatya ve İstanbul'da Tekel'e ait sigara fabrikaları vardır. Bitlis'te ise özel sektöre ait sigara fabrikası üretime başlamıştır. Rakı, bira ve şarap fabrikaları da İstanbul, Yozgat, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Ankara, Kırşehir, Gaziantep, Elazığ gibi merkezlerde bulunur. C. Dokuma, deri ve giyim sanayi. Dokuma, deri ve giyim Türkiye'de en gelişmiş ve üretimin önemli kısmının ihraç edildiği bir sanayi koludur. Bu sanayi kolunda iş yeri sayısı ve işçi sayısı oldukça fazladır. Pamuklu dokuma fabrikaları. İstanbul, Adana, Antalya, Tarsus, İzmir, Denizli, Nazilli, Aydın, Manisa, Kayseri, Karaman, Konya Ereğlisi, Malatya, Erzincan ve Adıyaman'da pamuklu dokuma üreten büyük fabrikalar kurulmuştur. İstanbul, Bursa, Gemlik ve Adana'da ise sentetik iplik üreten fabrikalar vardır. Yünlü dokumacılık. İstanbul, Bursa, Hereke, İzmir, Uşak ve Kayseri'de gelişmiştir. İpek dokumacılığı. Gemlik, Bursa ve İstanbul'da ipek dokumacılığı yapılmaktadır. Halıcılık ve kilimcilik. Uşak, Gördes, Milas, Kula, Bergama, Karaman, Karapınar, Hereke, Kayseri, Ladik, Bünyan, Isparta ve Sivas'ta gelişme göstermiştir. Hazır giyim eşyası yapımı. İstanbul, Bursa, İzmir, Denizli, Ankara ve Adana'da yoğunluk kazanmıştır. Deri ve kösele işleme ile kürk yapımı. Bu faaliyet kolu İstanbul'da yoğunlaşmıştır. Bolu, Gerede, Uşak ve İzmir'de de deri işleme tesisleri bulunmaktadır. D. Maden sanayi. Maden işleme sanayi, metalürji, metallerin cevherlerinden ayrılması ve arıtılarak kullanılabilir duruma getirilmesiyle uğraşır. Kırıkkale, Karabük, Ereğli ve İskenderun'da demir çelik fabrikaları bulunmaktadır. Ergani, Murgul ve Samsun'da bakır, Sevdişehir'de alüminyum, Kayseri'de çinko, kurşun, Kütahya'da gümüş, Antalya ve Elazığ'da ferrokrom üretim tesisleri vardır. E. Makine sanayi. Makine sanayinin temelini otomotiv üretimi oluşturur. Türkiye'deki otomotiv sanayi kuruluşları Bursa, İstanbul, Ankara, İzmit, Eskişehir, Aksaray, Gaziantep ve İzmit'te yoğunlaşmıştır. Ayrıca Eskişehir ve Adapazarı'nda lokomotif ve vagon fabrikaları, Ankara Mürtet'te uçak fabrikası, Tuzla, Pendik, Gölcük ve İzmir'de gemi tersaneleri bulunmaktadır. F. Kimya sanayi. İlaç fabrikaları İstanbul, İzmir, Ankara ve Adapazarı çevresinde yoğunlaşmıştır. Boya fabrikaları İstanbul, İzmir ve Mersin'de bulunmaktadır. Gübre fabrikaları İzmit, Bandırma, Tekirdağ, Kütahya, Elazığ, Mersin, İskenderun ve Antakya'da bulunmaktadır. Petrokimya tesisleri İzmit, Mersin, İzmir, Kırıkkale ve Batman'da kurulmuştur. Sabun fabrikaları Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de yoğundur. Deterjan fabrikaları İstanbul, İzmit, İzmir ve Ankara'da deterjan üreten kuruluşlar vardır. G. Orman ürünleri sanayi. Kereste fabrikaları. Düzce, Bartın, Ayancık, Rize, Ordu, Ardeşen, Burdur, Antalya ve Isparta'da bulunur. Mobilya fabrikaları. Adapazarı, Ankara, İnegöl, İstanbul, İzmir ve Kayseri'dedir. Kağıt fabrikaları. İzmit, Balıkesir, Giresun, Zonguldak, Taşucu, Dalaman, Bolvadin, Bartın ve Denizli'de bulunur. Türkiye'de bu fabrikalarda üretilen kağıt ihtiyacımızı karşılamaz. Bu yüzden dışarıdan kağıt ithal edilir. H. Çimento, cam ve seramik sanayi. Çimento fabrikaları İstanbul, İzmit, Adana, İzmir, Elazığ, Mersin, Yozgat, Denizli, Adıyaman, Ordu gibi merkezlerde kurulmuştur. Cam fabrikaları İstanbul, Denizli, Mersin, Kırklareli ve Sinop'ta bulunmaktadır. Türkiye cam ürünleri üretiminde ve ihracatında dünyanın sayılı ülkelerindendir. Seramik fabrikaları İstanbul, Çanakkale, Bilecik, İzmir, Kocaeli ve Kütahya'da bulunmaktadır. Bu illerden Kütahya eskiden beri porselen ve çinileriyle ün yapmıştır. Seramik üretiminin bir kısmı yurt dışına ihraç edilir. Örnek 12. Aşağıdakilerden hangisinde bir yöre burada bulunmayan bir sanayi kuruluşu ile birlikte verilmiştir? Yöre sanayi kuruluşu. A. İstanbul İlaç Fabrikası. B. Kırıkkale Petrol Rafinerisi. C. Diyarbakır Kağıt Fabrikası. D. Seydişehir Alüminyum Tesisleri. E. İskenderun Demir Çelik Fabrikası. Çözüm. Diyarbakır'da ormanlık alanlar az olduğu için kağıt fabrikası kurulmamıştır. Kağıt fabrikaları İzmit, Balıkesir, Giresun, Zonguldak, Taşucu, Dalaman, Bolvadin, Bartın ve Denizli'de bulunur. Bu nedenle cevap C olacaktır. Diğer seçeneklerde verilen eşleştirmeler doğrudur. Cevap C. F. Türkiye'de ulaşım. Ulaşım, insanların ürettikleri çeşitli ham ve işlenmiş maddelerin haberlerin bir yerden bir yere nakledilmesidir. Ulaşımda modern araçlar ve ulaşılan hız sonucunda sanayi, ticaret, turizm ve sosyal faaliyetler hızla gelişmiştir. 1. Türkiye'de ulaşımı etkileyen doğal ve beşeri faktörler. Ulaşımı etkileyen en önemli doğal faktör yer şekilleridir. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde dağların kıyıya paralel uzanması ve ortalama yükseltinin fazla olmasından dolayı ulaşım yolu açmak çok zor olmaktadır. Bunun yanında köprü ve tünel yapımı maliyeti arttırmaktadır. Ayrıca dağları yaran deniz akarsu vadileri ulaşımı zorlaştırmıştır. İklim koşulları da ulaşımı önemli ölçüde etkiler. Don olayı, kar, sis ve seller ulaşımı engeller veya zorlaştırır. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı ve don olayları, Karadeniz bölgesinde de heyelanlar ulaşımı olumsuz olarak etkilemektedir. Yol yapım masraflarının karşılanması, çalışmaların planlanması ve bunları yürütecek idari ve teknik kadroların bulunması zorunluluğu ulaşımı etkileyen beşeri faktörlerdir. Özellikle gelişmiş otoyol ağının kurulması için büyük sermayeler gerekmektedir. Turizm ve sanayi faaliyetlerinin çok olduğu yerler ile nüfusun sık olduğu yerlerde ulaşıma C canlıdır. 2. Türkiye'de kara ulaşımı. A. Karayolları. Türkiye'de en yaygın ulaşım karayollarından sağlanır. Yük taşımacılığının %70'i, yolcu taşımacılığının da %90'ı karayolu ile yapılmaktadır. Ülkemizde karayolları özellikle 1950 yılından sonra artmaya başlamıştır. Çünkü bu yılda Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuş, yolların yapım ve bakım işlerini üstlenmiştir. Türkiye'deki en işlek karayolları Edirne, İstanbul, Ankara, Adana ile İstanbul, Bursa, İzmir arası ve İzmir, Aydın, Denizli arasıdır. Son yıllarda ülkemizdeki karayolu yapımı yeni bir boyut kazanmıştır. Ankara-İstanbul ve İstanbul-Edirne arasında olduğu gibi Avrupa ölçüsünde otoyol yapımına başlanmıştır. B. Demir yolları. Türkiye'de ilk demir yolu hattı 1866 yılında İzmir-Aydın arasında kurulmuştur. Daha sonra bu yollar zamanla doğuya doğru uzatılmıştır. Günümüzde demir yollarımızın toplam uzunluğu 8200 kilometreyi bulmuştur. Ancak ülkemizin yüz ölçümüyle kıyaslandığında bu miktar oldukça yetersizdir. Söz gelimi Almanya'da 43 bin, Fransa'da 34 bin, İtalya'da 29 bin kilometrelik demir yol ağı vardır. Ülkemizde demir yolu yapım ve bakım işlemleri Devlet Demir Yolları İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülmektedir. Ülkemizde yer şekillerinin çok yüksek ve engebeli olmasından dolayı demir yolu yapımı karayolu yapımına göre daha zor olmaktadır. Doğu Karadeniz, Antalya ve Hakkari bölümleriyle Menteşe yöresinde demir yolu ağı henüz yoktur. Yük ve yolcu taşımacılığında demir yolunun payı henüz %15-20 dolayındadır. 3. Türkiye'de deniz ulaşımı. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve iki önemli boğaza sahip olması denizcilik alanında gelişmesi bakımından çok önemlidir. Dünya ticaretinde en çok kullanılan yol deniz yoludur. Bu nedenle ülkemizde deniz yolunun ve limanlarının arttırılması gerekir. Dünya deniz ticaret filosundaki payımız %1'e dahi ulaşmamıştır. Fakat son yıllarda sanayi ve ticaretin gelişmesiyle limanlarımızda indirilen bindirilen yükte 8-10 katlık artışlar olmuştur. Türkiye kıyılarındaki limanların sayısı 80 civarındadır. Bunların bir kısmı sadece gemi uğrak yeri iken bir kısmı da büyük ticaret limanlarıdır. İstanbul Limanı ülkemizdeki en işlek limandır. Hem ihracatta hem de ithalatta en çok yükleme ve boşaltma yapılan limanımızdır. İzmit, Bandırma, Tekirdağ ve Çanakkale limanları Marmara kıyılarında yer alan diğer önemli limanlardır. Karadeniz kıyılarında başlıca Hopa, Trabzon, Giresun, Samsun, Ordu, Sinop, Zonguldak ve Ereğli limanları vardır. Ege Denizi kıyılarındaki en önemli liman İzmir limanıdır. Bu liman ülkenin önemli ihracat limanlarındandır. Antalya, Mersin, İskenderun limanları da Akdeniz kıyılarında yer alan önemli limanlardır. Bir limanın iç bölgelerle olan ulaşım bağlantısı özelliğine hinterland, art bölge denilmektedir. Hinterland'ı geniş limanlar gelişmeye elverişlidir. Örneğin Sinop limanı doğal liman olduğu halde hinterland'ı geniş olmadığı için suni bir liman olan Samsun limanı kadar gelişememiştir. Akdeniz ve Karadeniz'de boyuna kıyılar yaygın olduğundan doğal limanlar fazla değildir. Buna karşın Ege'de enine kıyılar yaygın olduğundan doğal limanlar daha fazladır. Türkiye'deki denizcilik işleri, Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Gemi Sanayi Anonim Şirketi ile özel şirketler tarafından yürütülmektedir. Örnek 13. Dış ticaretle ilgili yükleme ve boşaltma olanaklarına göre aşağıdaki liman kentleri bir sıraya konulursa hangisi ilk sırayı alır? A. Trabzon, B. İzmir, C. Antalya, D. Zonguldak, E. İstanbul. Çözüm. İstanbul Limanı ülkemizdeki en işlek limandır. Hem ihracatta hem de ithalatta en çok yükleme ve boşaltma yapılan limanımızdır. İzmir, Antalya, Trabzon ve Zonguldak limanları daha sonra gelir. Cevap E. 4. Türkiye'de hava ulaşımı ve havalimanlarımız. Türkiye'nin ulaşımında en az payı alan sektör hava yollarıdır. Çünkü hava yoluyla ulaşım yüksek sermaye ve teknoloji gerektirmektedir. Türkiye'de hava ulaşımı için Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. son yıllarda özel hava yolu taşımacılığında da önemli artışlar meydana gelmiştir. Ülkemizdeki hava alanları büyüklük bakımından birbirinden farklıdır. Pist uzunluğu 2100 metreden daha fazla olan hava alanlarına hava limanı denilmektedir. Atatürk, İstanbul, Esenboğa, Ankara, Adnan Menderes, İzmir en işlek havalimanlarımızdır. İstanbul'un Anadolu yakasında Kurtköy'de kurulan Sabiha Gökçen Havalimanı da uluslararası standartlardadır. Adana, Antalya, Dalaman, Bodrum, Kayseri, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Elazığ, Van, Samsun, Trabzon gibi merkezlerimizde de hava alanları bulunmaktadır. G. Türkiye'de ticaret. Ticaret, kar elde etmek amacıyla üretilen her türlü mal ve hizmetin alınıp satılmasıdır. Ticaret ya parakende ya da toptan yapılır. Parakende ticarette mallar küçük miktarlarda, toptan ticarette büyük miktarlar halinde satılır. 1. İç ticaret. Ülke sınırları içinde yapılan ticarettir. Türkiye'de çok canlı bir ticaret vardır. Türkiye'de sanayi kuruluşlarının dengesiz dağılması, iç kısımlarla kıyı bölgeler arasındaki tarım ürünlerinin farklı olması gibi nedenler iç ticaretin gelişmesini sağlamıştır. Ülkemizdeki bazı il merkezleri ticaret şehirleri özelliği kazanmıştır. Bunlar İstanbul, Bursa, İzmir, Denizli, İzmit, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, Konya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Mersin, Antalya ve Malatya gibi illerdir. Bu merkezlerdeki ticaretin gelişmesinde ulaşım yolları üzerinde olmalarının büyük etkisi olmuştur. 2. Dış ticaret. Bir ülkenin başka ülkelerle yaptığı ticarettir. Dış ticaretin para karşılığına ise dış ticaret hacmi denir. Dış ticaret hacmi ülkelerin gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Dış ticareti ürün miktarı, ürünün kalitesi ve fiyatı, iç tüketim, ulaşım koşulları gibi hususlar etkiler. Bir ülkenin başka ülkelere yaptığı satışlara ihracat, dış satım, bir ülkenin başka ülkelerden mal almasına da ithalat, dış alım denir. Aldıkları sattıklarından fazla olan ülkeler dış ticaret açığı verirler. Bu ülkeler gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerdir. Gelişmiş ülkelerin ise sattıkları aldıklarından fazladır. Bu ülkelerde dış ticaret fazlası vardır. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok az olan dış ticaret hacmi artan nüfus ve canlanan ekonomiye bağlı olarak artış göstermiştir. Özellikle 1980'li yıllardan sonra ihracatta sanayi ürünlerinin payı %80'e çıkmıştır. Buna rağmen ülkemiz devamlı dış ticaret açığı vermektedir. Başlıca ihraç ürünlerimiz tarım ürünleri, dokuma ve tekstil ürünleri, hayvansal ürünler, bitkisel yağlar, dayanıklı tüketim malları, mobilya, çimento, cam ve seramik ürünleriyle madenlerdir. Başlıca ithal ürünlerimiz fabrika kurmaya yarayan aletler, ham petrol, ilaç ve kimyasal maddeler, elektronik araçlar, motorlu araçlar, silah, optik araçlar ve tropikal ürünlerdir. Almanya, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Japonya, İran, Suudi Arabistan ve son yıllarda Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri en çok ticaret yaptığımız ülkelerdir. Türkiye'de son yıllarda uygulanmak istenen diğer bir ticaret şekli de serbest ticarettir. Serbest ticarette ülkeler ürettikleri çeşitli malları belli yerlerde kurulacak pazarlarda gümrük vergisi ödemeden pazarlamaktadır. İstanbul, Mersin, İzmir, Antalya, Trabzon ve İskenderun'da serbest ticaret bölgeleri kurulmuştur. 3. Transit ticaret. Bilindiği gibi ülkemiz Asya ile Avrupa kıtaları arasında yer alır. Bu iki kıtada bulunan ülkeler arasındaki bağlantıyı sağlayan yollar Türkiye'den geçer. Bu nedenle transit ticaret ülkemiz ekonomisi için önemlidir. Anadolu eski çağlardan beri transit ticaret merkezi konumundadır. Sanayisi gelişmiş Avrupa ülkeleriyle petrolü çok olan Orta Doğu ülkeleri arasındaki ticaret Türkiye üzerinden yapılmaktadır. Türkiye Avrupa'nın sayılı tır filosuna sahip ülkelerindendir. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, karayolu ve deniz yolunun birlikte hareket ederek transit ticaretin gelişmesine olanak sağlamıştır. Transit ticarette İstanbul, İzmir, Mersin, İskenderun ve Trabzon limanları etkili olmaktadır. Kapıkule, Gürbulak ve Cilvegözü sınır kapıları da karayolu ile yapılan transit ticarette önemlidir. H. Türkiye'de turizm. İnsanların gezmek, görmek, eğlenmek ve dinlenmek amacıyla yaptığı gezilere turizm, bu geziyi yapan kişilere de turist denir. Vatandaşların kendi ülkeleri içinde yaptıkları gezilere iç turizm, bir ülkeden başka ülkelere yapılan gezilere de dış turizm denir. 1. Türkiye'de turizmi etkileyen faktörler. A. Doğal faktörler. Türkiye'de turizmi etkileyen en önemli doğal faktör iklimdir. Ülkemizdeki turizm faaliyetlerinin önemli bir kısmı yaz turizmidir. Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında yazlar uzun ve sıcak geçer. Bu kıyılarımız Avrupa'dan gelen turistler için ilgi çekicidir. Karadeniz kıyılarında ise yazların yağışlı olması ve deniz suyu sıcaklığının düşük olması kıyı turizminin gelişmesini engellemiştir. Yer şekilleri turizmi etkileyen diğer bir faktördür. Ülkemizde çok çeşitli yer şekillerinin varlığı turizmi olumlu yönde etkilemektedir. Dağlar, yaylalar, vadiler, akarsular, mağaralar, ilginç yer şekilli olan travertenler ve peri bacaları oldukça fazla turist çekmektedir. Ülkemizde çok çeşitli olan bitki ve hayvan varlığı da turizmi etkileyen doğal faktörlerdendir. B. Beşeri faktörler. Turizmi etkileyen beşeri faktörlerin başında tarihi miras gelmektedir. Tarihi mirasları çok olan ülkeler turizmde gelişme göstermişlerdir. Turizmi etkileyen diğer bir beşeri faktör de insan davranışlarıdır. Turistler güler yüz, dostça davranış ve iyi hizmet beklerler. Mal ve hizmetlerin ucuz olması, ulaşım ağının niteliği, trafik durumu gibi faktörler turizmi etkileyen diğer beşeri olaylardır. Türkiye'de turizm faaliyetleri Turizm Bakanlığı tarafından organize edilmektedir. Örnek 14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de turizmi etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? A. Kıyılarının uzun olması. B. Yazların uzun ve sıcak olması. C. Yer şekillerinin çeşitli olması. D. Bitki ve hayvan türlerinin fazla olması. E. Tarihi zenginliklerin fazla olması. Çözüm: A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler Türkiye'de turizmi etkileyen doğal faktörlerdir. Tarihi zenginliklerin fazla olması ise beşeri bir faktördür. Cevap E. 2. Türkiye'nin turistik değerleri. A. Doğal güzellikler. Deniz turizmi. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, plaj ve kumsalların yaygın olması, deniz suyu sıcaklığının yüksek olması, deniz turizmi için ideal bir ortam oluşturmuştur. Akdeniz kıyılarında 6 ay, Ege kıyılarında 5 ay boyunca denize girilebilmektedir. Turizmimizin temelinde deniz turizmi oluşturur. Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Çeşme, Alanya, Edremit, Anamur, Didim, Foça, Kemer, Erdemli, Akçakoca, Erdek gibi merkezler ülkemizde deniz turizminin en yoğun yapıldığı yerlerdir. Yayla turizmi. Ülkemizde son yıllarda yayla turizmi yaygınlık göstermeye başlamıştır. Doğu Karadeniz bölümü yayla turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Yaylalarda konaklama tesisleri, yayla evleri ve kamping alanları kurulmaya başlanmıştır. Ülkemizde Rize, Giresun, Trabzon, Artvin, Ordu, Sinop, Antalya, Mersin ve Hatay'daki yaylalarda turizm faaliyetleri gelişme yolundadır. Sağlık turizmi. Türkiye'de kırıklı yapıların çok olması, kaplıca ve içmecelerle maden su yataklarının fazla olmasını sağlamıştır. Bu nedenle ülkemizde sağlık turizmi de yaygındır. Bursa, Balıkesir, Afyon, İzmir, Denizli, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Yalova gibi illerde de sağlık turizmi yapılmaktadır. Dağcılık ve kış turizmi. Türkiye dağlarının geniş yer kapladığı bir ülkedir. Uludağ, Kartalkaya, Elmadağ, Erciyes Dağı, Ilgaz Dağı, Sarıkamış ve Palandöken'de kayak tesisleri vardır. Uludağ'da çim kayağı pisti yapılmıştır. Dağlarda doğa yürüyüşü yapılmaktadır. Ağrı, Erciyes, Süphan, Nemrut, Kaçkar ve Buzul Dağları gibi birçok dağımıza da zirve tırmanışı yapılmaktadır. Akarsu ve mağara turizmi. Bazı akarsularımız akarsu sporu, rafting için elverişlidir. Çoruh, Fırat, Dicle, Manavgat, Göksu, Seyhan, Eşençay, Köprüçay, Dalaman, Kızılırmak gibi akarsularımız sporları için uygundur. Özellikle Akdeniz bölgesinde yer alan Damlataş, Dim, Zindan, İnsuyu, Karayın gibi karstik mağaralarda turistlerin ilgisini çekmektedir. Doğa turizmi. Ürgüp, Göreme ve Nevşehir'deki peri bacaları, Pamukkale'deki traventerler, volkanik şekiller, Manyas, Sultan Sazlığı, Seyfe, Abant, Yedigöller gibi birçok göl, milli parklar, bitki toplulukları ve hayvan türleri, açık alanlar ve dinlenme yerleri Türkiye'nin turizm alanlarıdır. Bu alanlar çok sayıda turist çekmektedir. B. Tarihi yerler. Anadolu'da yüzyıllardır çok çeşitli medeniyetler kurulmuştur. Bu nedenle Türkiye çok zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Hititler, Urartular, Frigler, Lidyalılar, İyonlar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminden kalma sayısız tarihi eser vardır. Ülkemizde tarihi eser olarak şehir kalıntıları, tapınaklar, tiyatrolar, saraylar, camiler, köprüler, kervansaraylar, kaleler ve hanlar bulunmaktadır. 3. Türkiye'de turizmin gelişmesi. Turizm faaliyetleri esas itibariyle Avrupa'da gelişme göstermiştir. İspanya, İtalya, Fransa ve Yunanistan gibi ülkeler turizm sayesinde ekonomik yönden büyük gelişmeler göstermiştir. Türkiye'de ise turizmdeki gelişme Cumhuriyet'in kurulmasıyla başlamıştır. Turizm alanındaki ilk kuruluş Atatürk'ün emriyle kurulan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'dur. Bu kurumun görevi eski eserleri onararak turizmin hizmetine sunmaktır. 1957 yılında Turizm Bakanlığı'nın kurulmasıyla turizmde hızlı ilerleme süreci başlamıştır. Turizme yönelik yatırımların artırılması amacıyla Turizm Teşvik Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun çıkarılmasından sonra turizm tesisleri ve yatak kapasitelerinde önemli artışlar sağlanmıştır. Nitekim 1983'te 66 bin civarında olan yatak sayısı 1993'te 230 bine yükselmiştir. Turizm Bankası ile Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nin kurulması ülkemiz turizminin gelişimini hızlandırmıştır. 1980-1992 yılları arasında dünya turizmi %4 kadar artış gösterirken Türkiye turizmi %18 kadar artmıştır. 1983 yılında ülkemize gelen turist sayısı 1 milyonun biraz üzerindeyken 1992 yılında 7 milyona yaklaşmıştır. 1997 yılında ise ülkemize gelen turist sayısı 9 milyonu geçmiştir. Bütün bunlar ülkemiz turizminin gelişliğinin göstergesidir. Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Avusturya, Japonya, Hollanda ve Romanya gibi ülkelerdir. Son yıllarda Orta Asya ülkeleriyle Rusya Federasyonu'ndan gelen turist sayılarında artma olmuştur. Bununla birlikte Türkiye'den de yurt dışına turist gitmektedir. Halkımız seyahat için daha çok Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Orta Asya ülkelerini tercih etmektedir. Türkiye'de turizm gelirlerinin en yüksek olduğu bölge Marmara bölgesidir. Bunda İstanbul ve Bursa gibi tarihi şehirlere ve doğal güzelliklere sahip olmasının büyük etkisi vardır. Ayrıca bu bölgemizde turizmin bütün yıl boyunca devam etmesi geliri arttırmada önemlidir. Diğer bölgelerimizde genelde turizm mevsimlik yapıldığından Marmara bölgesi kadar gelir elde edemezler. Marmara'dan sonra sırasıyla Ege, Akdeniz, İç Anadolu en çok turizm geliri elde eden bölgelerdir. Türkiye'nin ekonomik coğrafyası test 1. 1. Yüksek enlemlerdeki tarım ürünlerinin güneş ışınlarının yere düşme açısı çok dar olduğu halde orta enlemlerdeki tarım ürünleriyle yaklaşık aynı sürede olgunlaşmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir? A. Güneşlenme süreci, B. Yağış, C. Nem, D. Kuraklık, E. Yükselti. 2. Ülkemizde yaz kuraklığının yaşandığı dönemde hangi coğrafi bölümde tarımda sulama problemi görülmez? A. Ege bölgesi, B. Adana bölümü, C. Doğu Karadeniz bölümü, D. Yukarı Sakarya bölümü, E. Güney Marmara bölümü. 3. Aşağıdaki tarım bölgelerinden hangisi 0-500 metre yükseltileri arasında yer alan ovalardan değildir? A. Bafra, B. Amasya, C. Bursa, D. Harran, E. Balıkesir. 4. Türkiye'deki illerin önemli bir bölümünün ekonomik faaliyetleri tarıma dayanır. Buna göre aşağıdaki illerden hangisi yukarıda sözü edilen duruma daha çok uymaktadır? A. İstanbul, B. Kocaeli, C. Sakarya, D. İzmir, E. Aydın. 5. NADAS yönteminin yaygın olduğu bir tarım bölgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kurak bir iklim görülmektedir. B. Sulama olanakları sınırlıdır. C. Tahıl ürünleri yaygın olarak yetiştirilir. D. Yıllık üretim yıldan yıla farklılıklar gösterir. E. Birim alandan elde edilen gelir yüksektir. 6. Aşağıdakilerden hangisi üretimi arttırmak ve düzenliliği sağlamak için yapılacak faaliyetlerden olamaz? A. Sulamanın yaygınlaştırılması. B. Gübre kullanımının arttırılması. C. Nitelikli tohum kullanılması. D. Zirai mücadelenin yapılması. E. Mera alanlarının tarım alanlarına dahil edilmesi. 7. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir bölgede sulama faaliyetlerinin yaygınlaşması durumunda meydana gelecek olaylardan değildir? A. Tarım alanlarının daralması. B. Toprağın her yıl kullanılması. C. Üretimde dalgalanmaların azalması. D. Yıl içerisinde birden fazla ürün alınması. E. Tarım faaliyetlerinin iklime bağımlılığının azalması. 8. Türkiye'de NADAS yönteminin en fazla ihtiyaç duyulduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir? A. Akdeniz, B. İç Anadolu, C. Karadeniz, D. Ege, E. Doğu Anadolu. 9. Çayır ve mera arazileri 1950'de ülke toplam yüz ölçümünün %46,4'ü iken 1992'de %20,4'e düşmüştür. Buna göre aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yukarıda söz edilen durumdan olumsuz yönde en çok etkilenir? A. Süt sanayi, B. Deri sanayi, C. Mera hayvancılığı, D. Yem bitkilerinin üretimi, E. Besi ve ahır hayvancılığı. 10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin kıyı bölgelerinde tarımsal faaliyetlerin fazla olmasının nedenlerinden biri değildir? A. İklimin ılıman olması, B. Verimli ovaların bulunması, C. Farklı iklimlerin etkili olması, D. Sulama olanaklarının fazla olması, E. Makine kullanımının yaygın olması. 11. Türkiye'de en son 15-20 yıl içerisinde NADAS'a ayrılan alanların azalmasında aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez? A. Tarımda çalışan nüfusun azalmasının, B. Gübre kullanımının artmasının, C. Makine kullanımının yaygınlaşmasının, D. Sulanan alanların artmasının, E. Nöbetleşe ekimin yaygınlaşmasının. 12. Her mevsimi yağışlı, güneşli gün sayısı az olan bir yörede aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin yapılması en zordur? A. Mısır tarımı, B. Tahıl tarımı, C. Çay tarımı, D. Kümes hayvancılığı, E. Büyükbaş hayvancılık. 13. Herhangi bir yerde sadece yağış rejimi düşünüldüğünde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin bir arada yetişmesi daha zordur? A. Buğday pamuk, B. Pamuk pirinç, C. Mısır pirinç, D. Mısır pamuk, E. Buğday şeker pancarı. 14. Yetişme süresi boyunca belli bir kurak dönem isteyen bitkinin tarımı aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisinde zorlaşır? A. Güney Marmara, B. Kıyı Ege, C. Doğu Karadeniz, D. Yukarı Sakarya, E. Adana. 15. Türkiye'de sulama probleminin tamamen ortadan kalktığı düşünülürse aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde bir artış beklenmez? A. Buğday, B. Mısır, C. Ayçiçeği, D. Pirinç, E. Mercimek. 17. Tarım ürünlerinin yetişme koşulları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin ülkemizde yetişme alanı diğerlerine göre daha geniştir? A. Pamuk, B. Narenciye, C. Çay, D. Mısır, E. Mercimek. Türkiye'nin ekonomik coğrafyası test 2. 6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hayvancılığın özellikleri arasında gösterilemez? A. Tarımsal üretimin 1/3'ünden fazlası hayvancılığa aittir. B. Tarım hayatındaki önemi büyüktür. C. Türkiye koyun üreticiliğinde başta gelen ülkelerdendir. D. Hayvancılık tamamen doğal koşullara bağlıdır. E. Canlı hayvanları ile çeşitli hayvansal ürünler ihraç eder. 7. Türkiye'de son 10 yılda balık üretimi yarı yarıya düşmüştür. Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Açık deniz balıkçılığının yapılamaması. B. Aşırı avlanma ve deniz kirlenmesi. C. Su ürünlerine olan ilgisizliğin artması. D. Saklama ve değerlendirme tesislerinin yetersiz olması. E. Balıkçılıkla ilgili araç, gereç ve tekniklerin modern olmaması. 8. Türkiye'de yaz yağışlarıyla yeşeren gür otlakların bulunduğu yerlerde büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı göz önüne alınırsa aşağıdaki bölümlerden hangisinde bu durumun görülmesi beklenir? A. Güney Marmara. B. Orta Kızılırmak. C. Erzurum, Kars. D. Orta Fırat. E. Yukarı Sakarya. 9. Bir bölgede ahır hayvancılığı gelişmiş ise bu bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Nüfus yoğunluğu fazladır. B. Sanayi faaliyetleri gelişmiştir. C. Meralar daralmaktadır. D. Hayvansal ürünlerin üretiminde yıldan yıla dalgalanmalar görülür. E. Yem üretimi her geçen yıl sürekli olarak artmaktadır. 10. Yaz mevsiminin kısa ve yağışlı geçtiği engebeli arazilerin geniş yer tuttuğu bir yörede aşağıdaki faaliyetlerden hangisi daha kolay yapılır? A. Pamuk tarımı. B. Buğday tarımı. C. Büyükbaş hayvancılık. D. Küçükbaş hayvancılık. E. Besi ve ahır hayvancılığı. 11. Türkiye'de ormanların korunması için alınacak önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Milli parkların artırılması. B. Yaşlı ormanların gençleştirilmesi. C. Yangınlardan koruma önlemlerinin yaygınlaştırılması. D. Orman içi piknik alanlarının çoğaltılması. E. Orman köylülerinin başka iş ve geçim kaynaklarına yönlendirilmesi. 12. Doğal koşullar göz önüne alındığında aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisinde orman ürünleri ve hayvancılık önemli bir gelir kaynağı olamaz? A. Yıldız Dağları. B. Batı Karadeniz. C. Antalya. D. Doğu Karadeniz. E. Yukarı Fırat. Türkiye'nin ekonomik coğrafyası test 3. 1. Türkiye'nin bulunduğu arazi değişik jeolojik devirlerde oluşmuş ve çok sayıda yer hareketine uğramıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya kesin bir kanıt olarak gösterilebilir? A. İklim çeşitliliğinin görülmesi. B. Volkanik faaliyetlerin gömülmesi. C. Ortalama yükseltinin fazla olması. D. Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi. E. Maden yataklarının çeşitlilik göstermesi. 2. Aşağıdaki madenlerden hangisi genellikle çinko ve kurşun yataklarıyla birlikte bulunur? A. Demir. B. Bakır. C. Krom. D. Alüminyum. E. Bor. 3. Kütahya, Bursa, Eskişehir ve Balıkesir yörelerinde çıkarılan maden aşağıdakilerden hangisidir? A. Lüle taşı. B. Demir. C. Bor. D. Bakır. E. Krom. 5. Maden çeşidi bakımından ilk sıralarda yer alan Türkiye, dünya maden pazarındaki payı açısından gerilerde bulunmaktadır. Bu durumun görülmesinde aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuştur? A. Madenciliğin yeteri kadar önemsenmemesi. B. Fazla gelir getirmeyeceği düşüncesi. C. Maden rezervlerinin çok zengin olmaması. D. Teknolojik olanakların kısıtlı olması. E. Maden yatakları dağılımının düzensiz olması. 6. Aşağıdakilerden hangisi boksit çıkarılan yerlerden biri değildir? A. Antalya. B. Konya. C. Hatay. D. Adıyaman. E. Ankara. 7. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde cıva, krom, kaya tuzu, madenlerinin hepsi çıkarılır? A. Marmara. B. İç Anadolu. C. Doğu Anadolu. D. Akdeniz. E. Güneydoğu Anadolu. 8. Türkiye'de aşağıdaki madenlerden hangisinin çıkarıldığı alanlar diğerlerine göre daha sınırlıdır? A. Demir. B. Krom, C. Lignit, D. Bakır, E. Wolfram. 23. kaset, 2. yüzün sonu.